Beyşehir, Ahmet Hamdi Tanpınar.
Ayrım 2.
Her saz, her ot, her kanat çırpışı, bütün kenarlar ve renkler gibi gümüş bir parıltı içinde erir. Fakat bu değişiklik daha derinlere gider. Saatlerin manzarası gibi insanların çalışma şekli ve tembellikler, düşünce yeisleri de bu yerlerde birbirinden başkadır. Beyoğlu, hamlesi yarı yolda kalmış Paris taklidiyle hayatımızın yoksulluğunu hatırlatırken, İstanbul, Üsküdar semtleri kendisine yetebilen bir değerler dünyasının son miraslarıyla biz farkında olmadan içimizde bir ruh bütünlüğü kurar, hülyalarımız, isteklerimiz değişir. Boğaz içinde, Üsküdar'da, İstanbul'da Süleymaniye veya Hisarların karşısında, Vaniköy iskelesinde veya Emirgan kahvesinde sık sık başka insanlar oluruz. Hangi İstanbullu Beykoz korusunda veya Bebek sırtlarında dolaşırken kendisini dış alemin o kavurucu zaruretlerine karşı müdafaa edecek zengin ve çalışkan bir uzleti özlememiş, kısa bir an için olsa bile onun çelik zırhlarını giyinmemiştir. Bayezid veya Beylerbeyi Camii'nin duvarlarına yaslanarak düşünülen şeylerle Tarabya'nın içimizdeki bir tarafa hala yabancı rıhtımında akşamın bir ten cümbüşünü hatırlatan ışıkları içinde düşünülecek şeyler elbette birbirine benzemez. Birincilerinde her şey içimize doğru kayar ve besleyici bir hüzün halinde bizde külçelenir. İkincisinde bu köklü hasretten mahrum kalırız. Çünkü bu küçük ve mimarisinin zevki hakkında oldukça şüpheli olduğumuz caminin etrafında bütün bir eski ve yerli İstanbul'u buluruz. Öyle ki konuştuğumuz zaman şüphesiz Tarabya'dakinden pek de ayrı farklı bulamayacağımız buradaki insanlar bize kendi içlerine çekilmiş bir mazi davsilasında yaşıyormuş gibi alelade gazete tefrikalarından duygu hayatını tatmin eden, aynı sinema yıldızlarını seven ve hayran olan ve hayatının fakirliği içinde aynı şekilde canı sıkılan bu genç kız, 2. Mahmud'un debdebeli binişlerine şahit olduğunu bildiğimiz ve bütün o küçük saraylarda, yalı ve köşklerde yapılan musiki fasıllarından bir şeyler sakladığını zannettiğimiz bu sokaklarda ve meydanlarda yaşadığı için bize daha başka ve zengin bir alemden geliyor hissini verir. Onu daha güzel değilse bile bize daha yakın buluruz. Ölüm bile bu köşelerde başka çehreler takınır. Bu değişiklikler hep birden düşünülünce muayelemizde tıpkı bir gül gibi yaprak yaprak açılan bir İstanbul doğar. Şüphesiz her büyük şehir az çok böyledir. Fakat İstanbul'un iklim hususiliği, Lodos-Poyraz mücadelesi, değişik toprak vaziyetleri bu semt farklarını başka yerlerde pek az görülecek şekilde derinleştirir. İşte İstanbul bu devamlı şekilde muayilemizi işletme sihriyle bize tesir eder. Doğduğu, yaşadığı şehri iyi kötü bilmek gibi tabii bir iş, İstanbul'da bir nevi zevk inceliği, bir nevi sanatkarca yaşayış tarzı, hatta kendi neviinde sağlam bir kültür olur. Her İstanbullu az çok şairdir. Çünkü irade ve zekasıyla yeni şekiller yaratmasa bile, büyüye çok benzeyen bir muayile oyunu içinde yaşar. Ve bu, tarihten gündelik hayata, aşktan sofraya kadar genişler. Teşrinler geldi, lüfer mevsimi başlayacak. Yahut Nisan'dayız, boğaz sırtlarında erguvanlar açmıştır diye düşünmek, yaşadığımız anı efsaneleştirmeye yetişir. Eski İstanbullular bu masalın içinde ve sadece onunla yaşarlardı. Takvim onlar için Hesiod'un Tanrılar kitabı gibi bir şeydi. Mevsimleri ve günleri, renk ve kokusunu yaşadığı şehrin semtlerinden alan bir yığın hayal halinde görürdü. Yazık ki bu şiir dünyası artık hayatımızda eskisi gibi hakim değildir. Onu şimdi daha ziyade yabancı davsilalar idare ediyor. Paris, Hollywood, hatta dünkü Peşte ve Bükreş İstanbul'un ışıklarını içimizde her gün biraz daha kısıtlar. Ne çıkar İstanbul semtleri bütün vatan gibi orada duruyor. Büyük mazi gülü bir gün bizi elbette çağıracak. Her büyük şehir nesilden nesile değişir. Fakat İstanbul başka türlü değişti. Her nesilden bir Parisli, bir Londralı doğduğu, yaşadığı şehrin 30-40 yıl önceki halini, yadırgadığı bir yığın yeni adet, eğlence tarzı, mimari üslubu yüzünden hüzün duyarak hatırlar. Baudelaire en güzel şiirlerinden birinde, "Eski Paris artık yok, ne yazık, bir şehrin şekli bir faninin kalbinden daha çabuk değişiyor" diyerek, galiba bütün Fransız şiiri boyunca bir iki şairden biri olduğu Paris'in değişmesine dövünür. Birinci Dünya Harbi'nden sonraki Fransız nesrinde hemen 10 yıl önceki Paris'in hasretli belli başlı bir temadır. İstanbul böyle değişmedi. 1908 ile 1923 arasındaki 15 yılda o eski hüviyetinden tamamıyla çıktı. Meşrutiyet inkılabı, üç büyük muharebe, birbiri üstüne bir yığın küçük büyük yangın, mali buhranlar, imparatorluğun tasfiyesi, 100 yıldır eşiğinde başımızı kaşıyarak durduğumuz bir medeniyeti, nihayet 1923'te olduğu gibi kabullenmemiz onun eski hüviyetini tamamıyla giderdi. 1980'den önce bütün Cenub Akdeniz'in bir İslam çevresinde zevk, sanat içinde yaşamak isteyen zenginleri İstanbul'a gelirlerdi. Rumeli ve Arabistan vilayetlerinin zengin çiftlikleri, büyük verimli toprakları, Çamlıca'nın, Boğaziçi'nin, sonraları Kadıköy ve daha ileri taraflarının köşklerini, yalılarını beslerdi. Büyük bahçe ve korularını yeşertirdi. Yangınlar yüzünden 30-40 senede bir şehrin yeni baştan yapılmasını temin eden şey bu servetti. Bilhassa Tanzimat'tan sonraki devirde bu akın daha da artmıştı. Hele nispeten Avrupa usulleriyle istismar edilen Mısır'ın servetinin mühim bir kısmı Abdülmecit, Abdülaziz ve Abdülhamit devirlerinde İstanbul'a akıyordu. Ve bu yalılar, bu köşkler, şehir içindeki konaklarla beraber henüz çok yerli bir zevk, hatta müstebit denilebilecek bir örfle çarşıya, asıl şehrin temelini kuran yerli esnafa bağlıydı. Bugün Saraçhane, Okçular, Sedefçiler, Çadırcılar gibi sadece bir semti gösteren adlar, bundan 70-80 yıl önce bile arı kovanı gibi intizamla işleyen, şehrin hayatında, refahında mühim bir yer tutan, titiz el işleriyle gündelik eşyaya bir sanat çeşnisi veren bir yığın küçük sanatın hususi çarşı ve atölyeleriydi. Çoğu kendimize mahsus yaşama şekillerine bütün bir cevap veren bu çarşılar şehrin asıl bel kemiğiydi. İstanbul'u onlar besliyor ve yine onlar şehrin iç çehresini yapıyorlardı. Kapitülasyonların ardına kadar açtığı gümrüklere rağmen imparatorluk bu çarşıların sayesinde ayakta duruyordu. Büyük Çarşı ve Bedesten bu faaliyetin toplandığı hazneydi. Avrupa 17. asırda Galland'ın dilinden binbir geceyi tatmadan önce bu çarşı ve bedestende onun havasını, hayata sindirilmiş, gündeliğe indirilmiş rüyasını yaşıyordu. Bu çarşılarda çok değişik kıyafetlerinin aralarındaki mezhep, dil, ırk, hatta kıta ayrılıklarını ilk bakışta kavranacak hale getirdiği rengarenk bir insan kalabalığı akardı. Bütün eski şark bu sokaklardaydı. Seyrek, çember sakallı, çıkık elmacık kemikli, yüzleri riyazet ve takva ile süzülmüş, elleri uzun kollu şal hırkalarında kilitli Türkistanlılar, kim bilir kaç senenin haç kervanından, tıpkı sürüsünden ayrılmış hasta bir leylek gibi bu şehrin bir köşesinde kalıvermiş. Ayvan sarayda veya Hırka-i Şerif'te evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, bizim kıyafetlerimizi uzviyetlerinin itiyadı hala yadırgayan Çin Müslümanları, siyah kalpaklı, belleri gümüş tokalı kemerlerle sıkılı Kafkaslılar, beyaz harmanilerine bürünmüş endamlarıyla eski hacılara Arafat'ı hatırlatan Yemenliler, nihayet biz yaştakilerin çoğunun hayatına bir ikisinin şefkatli ve esirliğinin acıklı masalı behemahal girmiş bir yığın zenci. Çocukların gündüz feneri diye uzaktan alay ettikleri, fakat garip bir tezatla evlerde en fazla bağlandıkları kalfalar, harem ağaları, lalalar, hülasa, kimi Türkçeyi bir hindi edasıyla gırtlaktan yumurtlayan, kimi yarım yamalak öğrendiği her kelimeyi genzinin mengenesinde ezip büzdükten sonra iplik iplik ortaya atan, kimisi memleketinin dilinden başka hiçbir dil bilmeden sadece büyük şehirlerin verdiği o acayip imkanla aramızda geçinip giden, çoğunun hakiki hemşerisine ancak pazarlarımızda yahut o zamanın zengin kuşçu dükkanlarında tesadüf edilen bir kalabalık. Eskiden İstanbul'da orta sınıf evlere varıncaya kadar hemen her yerde tesadüf edilen zenciyi, şimdi garp hayatının bir icabı gibi büyük otel kapılarında, cazlarda görüyoruz. Hayatımıza yabancı modalarla beraber ve yeni baştan girdiği için üzerimizde çok lüks bir ithalat malı tesiri yapıyor. Daha garibi, her büyükçe evde hanımları ve çocukları eğlendirmek için sık sık oynanan ve oynayanların ırktan gelen o korkunç, insana hurafevi korkular veren, cezbesi tutmasın diye çok defa yarıda bırakılan oyunlarına benzeyen raksları şimdi parayla dans hocalarından öğreniyoruz. Hayır, eski hayatımıza Afrika bugünden çok başka şekilde ekliydi. Bayezid sergisi bu kalabalığın senede bir ay en feyizli şekilde birleştiği yerdi. Sarığın, kalpağın, fesin her çeşidi, en yenisi sargon kabartmalarıyla yaşıt bir yığın kıyafet ve her dilde şakıyan bütün bir şark babili burada, birbirine karışan bin türlü bahar kokusunun kurduğu adeta metafizik bir şark ve Asya havası içinde birbirine kenetlenmiş çalkalanırdı. Bu alaca kalabalığı sadece pitoresk bir unsur diye kabul etmemelidir. O şehrin iktisadi imkanlarına dayanıyordu. Arkasında dünya ticaretinin büyük bir parçası vardı. Bütün Akdeniz, Karadeniz kabara kabara İstanbul'a geliyordu. Hatta 1900 yılına doğru bile İstanbul dünyanın birinci sınıf limanlarından biri olarak tanınırdı. Büyük Boğaz, Marmara açıklarına kadar her cinsten ve her bayraktan gemiyle doluydu. Devrin bütün seyyahları İstanbul limanından bahsederken Londra'yı hatırlarlar, onunla ölçerlerdi. Lamartin 1833'te, İngiliz seyyahı Delahey 1850'de bu benzetişte ısrar ederler. Bütün bunlar arkalarındaki hususi medeniyetle birlikte çekilince İstanbul gerektiği gibi düzenlenmesi zaman isteyen bir istihsal hayatıyla geçinmeye başladı. Kısacası büyük müstehliklerin şehri, küçük müstahsilin şehri oldu. Yarınki İstanbul bu istihsalin şartlarına, şekillerine bağlıdır. Yurttaki gelişmelerin, kendi toprak ve imkan zenginliğinin, coğrafya vaziyetinin, bu şehre yepyeni bir hayat, hür çalışma zevkini almış insanların hayatını vereceği muhakkaktır. Bugünün İstanbul'u oldukça uzun süren bir geçiş devresinden sonra bu hayata adımını atmış sayılabilir. Ama istediğimiz gibi geniş, verimli, çağını idrak ettiği zamanda da eskiyi tamamıyla unutmuş olmayacağız. Çünkü o bizim ruh maceralarımızdan biridir. Eski İstanbul bir terkipti. Bu terkip küçük, büyük, manalı, manasız, eski, yeni, yerli, yabancı, güzel, çirkin, hatta bugün için bayağı bir yığın unsurun birbiriyle kaynaşmasından doğmuştu. Bu terkibin arkasında Müslümanlık ve İmparatorluk müessesesi, bu iki mihveri de kendi zaruretlerinin çarkında döndüren bir iktisadi şartlar bütünü vardı. Bu terkip iki asırdan beri büyük manasında hemen her sahada müstakil olmaktan çıkmış bir içtimai manzumenin malıydı. Bu itibarla gerçekte fakir, fakat zevkle değilse bile inanılarak yaşandığı için halis ve ayrı, büyük bir mazi mirasının son parçalarını dağıtarak geçindiği için dışarıdan gösterişli, bütün bir görenekler zincirine dayandığı için de zengindi. Hususi bir yaşayış şekli, bütün hayata istikamet veren ve her dokunduğunu rahmanileştiren dini bir kisve bu terkibin mucizesini yapıyordu. Gümrükten geçen her şey Müslümanlaşıyordu. Kaz askerin sırtında İngiliz sofu, hanımının sırtında Lyon kumaşından çarşaf, üst tarafına asılmış Yesarizade yazması yüzünden Fransız uslubu konsol, Bohemia işi lamba, hep Müslümandı. İngiltere'den dün gelmiş rokoko saat, melez döşenmiş aynalı saksılı Louis 15. üsluplu otoman ve markizetli yahut patiska minderli odaya girer girmez çok Müslüman bir zamanı saymaya başladığı için derhal Müslümanlaşır, kuvvetli ilahiyat tahsili yüzünden az zamanda ulema kisvesini taşıma hak kazanan bir mühtedi yahut hiç olmazsa Keçecizade İzzet Molla'nın meclisinde Kur'an ve hadis bilgisiyle asıl Müslümanlara susturan hançerli bey gibi bir şey olurdu. Zaten bu yerliliğin birçok unsurları dışarıda imal edilmeye başlanmıştı. Çocukluğumda İstanbul'un hemen her evinde saat başlarında entarisi ala benziyoru yahut Üsküdar'dan geçer ikeni çalan masa saatleri vardı. Bunlar o devrin iş portamallarıydı. Sonra üstü al bayraklı, hatıra-i İstanbullu veya hürriyet, adalet, musavat yazılı kahve fincanları peydahlanmıştı. Evet, bizim küçüklüğümüzün şarkı biraz da dışarıda yerli simsarların işaretiyle toptan yapılırdı. Bizim çocukluğumuzdan çok evvelde bu böyleydi. Fakat böyle de olsa içine girdiği terkip o kadar enfüsi bir alemdi ki fark edilmezdi. Büyük orkestranın içinde münferit sazlar kendiliklerinden kaybolurdu. Çünkü asıl yayı çeken ve ahengi gösteren şeyler bizimdi.
Ayrım sonu.